Ayrım 11, Kurt Tezgahı, Ken Follett. Sayfa 110. Lydia'nın ayakkabısının topukları genç adamın çıplak sırtını yırtacak gibiydi. Ama Felix'in aldırdığı yoktu.
''Yüzüme bak'' dedi kız, ''yüzüme bak.''
Felix hayranlıkla baktı. Kızın yüzünde bir an panik belirdi.
''Yüzüme bak'' dedi, ''geliyorum.''
Sonra Felix'in gözlerine baka baka ağzını açıp çığlığı bastı. ''Başkaları da bizim gibi midir acaba?'' diye sordu genç kız.
''Ne bakımdan?
Rezillik yönünden.'' Felix başını genç kızın kucağından kaldırdı ve güldü. ''Yalnızca çok şanslı olanlar.'' Genç kız bacakları arasında kıvrılmış olan Felix'in vücudunu beğeniyle seyrediyordu.
''Şu karnının düzlüğüne bak, popon da çok biçimli.'' ''Bacakların sırım gibi sert.''
Parmağını Felix'in burnunda gezdirdi.
''Sen de prens yüzü var.''
''Köylünün biriyim.''
''Çıplakken değilsin.''
Genç kız o gün düşünceliydi.
''Sana rastlamadan önce erkeklerin vücudu ilgimi çekerdi ama hiç belli etmezdim. Hatta kendi kendimi bile kandırmaya çalışırdım. Sonra sen çıktın karşıma, artık gizleyecek halim kalmadı.''
Felix genç kızın her yanını diliyle okşuyordu. Kız ürperdi.
''Başka kızlarla da böyle yaptın mı?''
''Hayır.''
''Öyle bir görünüşün var ki bir hayvan gibi, vahşi ve özgür. Kimseye boyun eğmezsin, istediğini yaparsın.''
Buna izin verecek hiçbir kıza rastlamamıştım.
''Aslında tümü de ister, her kız ister.''
''Neden beni istesinler?'' diye sordu Felix.
''Çünkü çok acımasız bir yüzüm ve sevgi dolu gözlerim var.''
''Bu yüzden mi kitapçıda seni öpmeme izin verdin?''
''İzin vermedim ki, seçeneğim yoktu.''
''Sonradan bağırıp imdat isteyebilirdin.''
''O anda tek isteğim öpüşmeye devam etmekti.''
''Gerçek benliğini iyi tahmin etmişim.''
''Nasılmış gerçek benliğim?''
''Yüzeyde buz gibi soğuk fakat altı alev alev yanıyor.'' Genç kız kıkırdadı.
''Öyle iyi rol yapıyorum ki, St. Petersburg'da herkes beni son derece iyi olarak biliyor. Genç kızlara örnek gösteriyorlar. Tıpkı Anna Karenina gibi. Şimdi artık nasıl kötü olduğumu bilince iki misli daha masum görünmeye çalışmalıyım.''
''İki misli daha masum görünmen olanaksız.''
''Acaba onlar da rol mü yapıyor?'' dedi genç kız. ''Babamı düşün, benim burada bu durumda olduğumu bilecek olsa öfkesinden ölürdü. Ama gençken o da aynı duyguları tatmış olmalı değil mi?''
''Bunu tahmin etmek zor'' dedi Felix. ''Ama gerçekten durumumuzu öğrenecek olsa ne yapardı?''
''Seni kamçılatırdı.''
''Önce yakalaması gerekir.'' Birden Felix'in kafasında bir şimşek çaktı. ''Kaç yaşındasın?''
18'ime yakın.
Tanrım, seni baştan çıkardığım için hapise bile girebilirim.
Babama söyler, seni çıkarttırırım.
Felix yüzüstü dönüp genç kıza baktı. Ne yapacağız Lydia?
Ne zaman?
Gelecekte.
Yaşım reşit olana dek böyle sevgililer gibi yaşarız, sonra da evleniriz.
Felix inanamadan baktı. Ciddi misin?
Tabii.
Delikanlının da aynı şeyi düşünmediğini anlayınca genç kız adam akıllı şaşırmıştı.
''Başka ne yapabiliriz ki?''
''Benimle evlenmek istiyor musun?''
''Evet, sen de istemiyor musun?''
''Tabii ki evet'' dedi Felix. ''Bunu ben de istiyorum.'' Genç kız yatağın içinde doğrulup oturdu. Felix'in yüzü bacakları arasında kalmıştı. Delikanlının saçlarını okşadı.
''O zaman biz de evleniriz.''
Felix, buraya nasıl gelebildiğini bana hiç anlatmıyorsun diye sordu.
Pek ilginç değil dedi genç kız. Yalan söylüyorum, hizmetçilere para yediriyorum, bir sürü tehlikeyi göze alıyorum. Örneğin bu gece büyükelçilikteki davet saat 6:30'da başlıyor. Evden 6'da çıktım, oraya 7:15 geçe gideceğim. Arabam parkta, sürücü hizmetçimle yürüyüş yaptığımı sanıyor. Hizmetçi evin dışında bekliyor. Dilini tutması için verdiğim 10 rubleyi nasıl harcayacağını düşünüyordur.
Saat 7:10 var dedi Felix.
Aman tanrım, çabuk gitmeden önce bir daha yapalım.
O gece Felix uykusunda Lydia'nın babasını düşünerken ellerinde lambalarla kapıyı kırıp içeri girdiler. Felix hemen uyanıp yataktan fırladı. Önce üniversite arkadaşlarının şaka yaptığını sanmıştı. Sonra adamlardan biri suratına bir yumruk indirip karnına tekme attı. O zaman gelenlerin gizli polis olduğunu anladı. Lydia yüzünden tutuklandığını sanıp genç kız hesabına çok korktu. Herkese rezil olur muydu? Babası kızının sevgilisi aleyhine tanıklık edecek denli çılgın mıydı? Polis bütün kitaplarını ve mektuplarını bir çuvala tıkıştırıyordu. Kitapların çoğu ödünç alınmıştı. Sahipleri ise üzerlerine adlarını yazacak denli budala değildiler. Mektuplar da babasından ve kız kardeşi Natasha'dandı. Lydia'dan hiç mektup almamış olduğuna şükretti. Evden itile kakıla çıkarılıp bir arabaya takıldı. Araba çayın köprüsünden geçip kanallar boyunca yola devam etti. Sanki özellikle ana yollardan kaçınıyorlardı. Litovski hapishanesine mi gidiyorum diye sordu Felix. Kimse yanıt vermedi. Ama Palas köprüsünü de geçtikten sonra çok kötü bir ünü olan St. Peter ve St. Paul kalesine gittiklerine fark edip yüreği karardı. Köprünün karşı yanına geçtikten sonra karanlık bir geçide girdiler. Araba bir kapının önünde durdu. Felix'i çıkarıp bir odaya soktular. Burada bir subay Felix'e bakıp defterine bir şeyler yazdı. Yeniden arabaya bindikten sonra kalenin içlerine dek gittiler. Başka bir kapı önünde durup içeriden açılana dek birkaç dakika beklendi. Felix bundan sonra bir dizi dar geçitten yürüyüp üçüncü bir demir kapıya oradan da büyük rutubetli odaya getirildi. Hapishane müdürü bir masada oturmaktaydı. ''Anarşist olmakla suçlanıyorsun, itiraf ediyor musun?'' Felix'in içi rahatladı. Demek Lydia ile ilgili değildi. ''İtiraf mı?'' dedi. ''Bununla övünürüm.'' Polislerden biri hapishane müdürüne bir defter imzalattı. Felix'i soyup yeşil pazen bir sabahlık, bir çift yün çorap ve ayaklarına oldukça büyük gelen sarı keçe terlikler verdiler. Silahlı bir asker gözetiminde kasvetli koridorlardan geçip hücresine getirildi. Kalın meşe kapı arkasından kapandı, kilit vuruldu. Hücrede bir yatak, bir masa, bir iskemle ve lavabo vardı. Pencere olarak son derece kalın bir duvarda açılmış bir mazgal görünüyordu. Felix yatağa oturdu. Birinci Peter Özoğlu'nu burada işkence ettirip öldürtmüştü. Prenses Tarakanova burada bir hücreye kapatılmış, hücreyi su bastığı zaman fareler boğulmamak için kadının üstüne tırmanmışlardı. İkinci Katerina düşmanlarını burada diri diri gömmüştü. Dostoyevski'nin burada hapsedildiğini anımsayan Felix biraz böbürlendi. Sonra Bakunin 2 yıl boyunca burada zincire vurulmuştu. Nechayev de burada ölmüştü. Felix böyle kahramanlarla aynı yerde bulunmaktan önce büyük bir rahatlama duydu. Fakat bütün ömrünü burada geçirebileceği aklına gelince dehşetle titredi. Kapı kilidi açıldı, gözlüklü ufak tefek ve saçsız bir adam elinde dolma kalem, mürekkep ve kağıtla içeri girdi. Bunları masaya bırakıp tanıdığım bütün düzen düşmanlarının adlarını yaz dedi. Felix oturup yazmaya başladı. Karl Marx, Friedrich Engels, Peter Kropotkin, Hazreti İsa. Saçsız adam kağıdı çekip aldı, hücre kapısına gidip tıklattı. 2 tane dev yapılı gardiyan girdi. Felix'i masaya bağlayıp çoraplarını ve terliklerini çıkardılar. Ayak tabanlarına kamçılarla vurmaya başladılar. İşkence bütün gece sürdü. Tırnaklarını sökmeye başladıklarında Felix uydurma adlar ve adresler verdi. Ama adamlar bu bilgilerin sahte olduğunu bildiklerini söylediler. Mum aleviyle hayalarının derisini yaktıkları zaman bütün öğrenci arkadaşlarının adlarını verdi. Fakat hala yalan söylediğini iddia ediyorlardı. Her kendinden geçişinde hemen ayıltıyorlardı. Bazen bir süre için işkenceyi kesip her şeyin bittiği izlenimini veriyorlar, sonra yine işkenceye başlıyorlardı. Dayanamayacak duruma gelen Felix öldürmeleri için yalvardı. Bildiği her şeyi anlattıktan sonra daha uzun zaman işkenceye devam ettiler. Son kez bayıldığında sabah olmak üzereydi. Ayıldığında yatağındaydı. Ayakları ve elleri sargılar içinde acıdan kıvranıyordu. kendini öldürmek istediyse de bunu yapamayacak denli güçsüzdü. O akşam saçsız adam hücresine geldi. Felix adamı görünce dehşetle ağlamaya başladı. Adam gülüp gitti. Bir doktor her gün gelip Felix'e baktı. Felix umutsuz bir şekilde adamdan bilgi sızdırmaya çalıştı. Felix'in burada olduğunu dışarıda bilen var mıydı? Kendisine bir mesaj bırakılmış mıydı? Ziyaretine gelen olmuş muydu? Doktor yalnızca sargılarını değiştirip gidiyordu. Felix fikir yürütmeye başladı. Lydia odasına gidince her şeyin alt üst olduğunu görecekti. Evde bulunanlar da ona gizli polisin gelip Felix'i götürdüğünü söylerlerdi. Peki o zaman ne yapardı? Olaya adı karışacak diye aldırmadan sağa sola koşuşturur muydu? Yoksa hiç renk vermeden sessizce İçişleri Bakanı'na gidip hizmetçisinin sevgilisini yanlışlıkla hapse attıklarını mı söylerdi? Her gün Lydia'dan bir haber almak umuduyla geçiyordu fakat beklediği olmadı. 6 hafta sonra artık neredeyse eskisi gibi yürüyebiliyordu. Hiçbir açıklama yapılmadan tahliye edildi. Hemen odasına gitti. Lydia'dan mutlaka bir haber alacağını umuyordu ama hiçbir şey yoktu. Üstelik odası başkasına kiralanmıştı. Lydia kirayı ödemeye neden devam etmemiş diye merak etti. Genç kızın evine gidip kapısını çaldı. Bir uşak çıktı kapıya. Felix Davidovich Keşenski, Sayın Lydia Shatova'ya saygılarını sunmaya geldi diye söze başladı. Uşak kapıyı yüzüne çarptı. Neden sonra kitapçı dükkanına gitti. Yaşlı kitapçı selam dedi, sana bir not var. Kızın hizmetçisi dün getirdi. Felix titreyen parmaklarla zarfı yırtıp açtı. Yazı Lydia'nın değildi, hizmetçi yazmıştı. Kovuldum, şimdi işsizim, hep senin yüzünden. Hanımım evlenip dün İngiltere'ye gitti. Görüyorsun değil mi günahının bedelini? Felix gözünde acı dolu yaşlarla kitapçıya bakarak hepsi bu mu diye inledi. 19 yıl boyunca da başka bir şey öğrenemeyecekti. Walden malikanesinde normal düzen geçici olarak değiştirilmişti. Charlotte mutfakta hizmetçilerle birlikte oturuyordu. Walden ailesi yemeği dışarıda yemiş olduğundan mutfak tertemizdi. Fırınlı ocağın ateşi sönmüş, ardına kadar açık büyük pencerelerden içeri gecenin serinliği doluyordu. Hizmetçilerin yemek yediği kapkacak raflarda dizili, aşçının bıçakları, kaşıkları bir dizi çengele asılmış, sayısız tencere ve tava dev gibi yükselen meşe dolabın içine yerleştirilmişti. Olay sırasında Charlotte korkacak zaman bulamamıştı. Araba parkın içinde ansızın durunca önce yalnızca şaşırmış, sonra da annesinin çığlıklarını durdurmaya çabalamıştı. Eve döndüğü zaman biraz titremekte olduğunu fark etmişti ama şimdi şöyle bir düşündüğünde olanları oldukça heyecanlı buluyordu. Hizmetçilerin de düşüncesi aynıydı. Charlotte büyük ahşap masanın çevresinde oturup yaşamının değişmez parçası olan bu insanlarla söyleşmekten büyük bir zevk alıyordu. Her zaman bir ana gibi davranan aşçı, babası saygı gösterdiği için Charlotte'un da saygın bulduğu Pritchard, evin kahya kadını olarak her soruna bir çare bulmasını bilen becerikli bayan Mitchell. Araba sürücüsü William gecenin kahramanıydı. Silahı çektiği zaman saldırganın gözlerindeki vahşi ifadeyi anlata anlata bitiremedi. Mutfağa çırılçıplak girmesinin utancı geçmiş, hizmetçi kızın dehşet dolu bakışları altında öyküsünün keyfini çıkarıyordu.
''Tabii'' dedi Pritchard, ''önce doğal olarak hırsızın yalnızca William'ın giysileri peşinde olduğunu sandım. Charles hala sarayda olduğundan arabayı onun kullanabileceğini düşündüm. Lordumla konuştuktan sonra polise haber veririz.'' diyordum.
Uşak Charles söze karıştı. ''Arabayı yerinde bulamayınca ne olduğumu bilemezsiniz. Yahu burada bıraktığımdan eminim.'' diyordum kendi kendime. ''Ama demek ki William yerini değiştirmiş. Molu bir aşağı bir yukarı taradım. Sonunda saraya döndüm. Ne olacak şimdi?'' dedim kapı görevlisine. ''Walden Comte'un arabası kayıp. Adam bana Walden mi?'' dedi. ''Öyle pek saygılı falan değil.''
Bayan Mitchell araya girdi. ''Şu saray uşakları yok mu? Kendilerini soylulardan bile üstün sanırlar.''
''Adam bana Walden gitti ahbap demesin mi?''
''Eyvah'' dedim, ''şimdi ayvayı yedik işte.
Hemen parka koştum. Yarı yolda bir de ne göreyim? Araba yolun ortasında durmuş, hanım çığlıklar içinde, lordumun kılıcı kanlı.
Bayan Mitchell, ve yine de hiçbir şey çalınmadı dedi.
Charles üşütüğün teki dedi ama kurnaz bir üşütükmüş.
Herkes bu fikre katılıyordu. Çay servisi yapan aşçı önce Charlotte'un bardağını doldurdu.
Hanımım nasıl şimdi diye sordu.
Charlotte oldukça iyi dedi. Biraz laudanum alıp hemen yattı. Şimdi çoktan uyumuştur.
Ya beyler?
Babamla Prens Orlov konuk salonunda konyak içiyorlar. Aşçı derin bir iç çekti.
Parkta soyguncular, sarayda kadın hakları militanları. Sonumuz ne olacak bilmiyorum.
Charles sosyalist devrim olacak dedi. Şuraya yazıyorum işte.
Hepimizi yataklarımızda kesecekler diye acıklı bir sesle konuştu aşçı.
Charlotte, o kız krala kadınlara işkence etmemesini söylerken ne demek istedi diye sordu.
Bunu sorarken de Pritchard'a bakmıştı.
Pritchard bazen Charlotte'un bilmemesi gereken şeyleri açıklamaya vesile olurdu.
Pritchard zorla beslemeden söz ediyordu dedi. Herhalde çok acı veriyor olmalı.
Zorla besleme mi?
Yemek yemedikleri zaman zorla yediriyorlar.
Charlotte afallamıştı. Nasıl yapıyorlar bunu?
Çeşitli yollarla dedi Pritchard. Fakat tümünü ayrıntılarıyla anlatacağa benzemiyordu. Burun deliklerinden tüp sarkıtmak bunlardan biridir.
Hizmetçi kız acaba neyle besliyorlar diye sordu.
Charles herhalde et çorbasıdır dedi.
İnanasım gelmiyor dedi Charlotte. Neden yemek istemiyorlar peki?
Pritchard protesto etmek için diye açıkladı. Hapishane yetkililerine güçlük çıkarıyorlar.
Hapishane mi?
Charlotte iyice şaşırmıştı.
Neden hapishanede bulunuyorlar?
Camları kırmak, bomba yapmak, huzuru bozmak.
Ama ne istiyorlar?
Charlotte'un kadın hakları konusunda hiçbir şey bilmediği ortaya çıkınca masadakilere bir suskunluk çöktü.
Neden sonra Pritchard açıkladı.
Kadınlar için oy hakkı istiyorlar.
Ondan mı?
Charlotte bir an düşündü. Kadınların oy kullanamadığını biliyor muydu? Pek emin değildi, böyle bir şeyi daha önce hiç düşünmemişti ki.
Bayan Mitchell, bu tartışma gereğinden fazla uzadı galiba dedi sertçe. Lady'mizin aklına çarpık fikirler soktuğunuz için başınız derde girecek Bay Pritchard.
Charlotte, Pritchard'ın başına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordu. Çünkü babasıyla neredeyse dost gibiydi.
Oy kullanmak gibi bir şey için neden bu kadar sıkıntıya giriyorlar anlamıyorum.
Bir zil sesi geldi. Tümü birden içgüdüsel bir tepkiyle zil panosuna baktılar.
Ön kapı dedi Pritchard, gecenin bu saatinde.
Ceketini giyip çıktı. Charlotte çayını içmeye devam etti. Yorulmuştu. Kadın hakları savunucuları hem aklını karıştırmış hem de biraz korkutmuştu. Ama yine de bu konuda daha çok bilgi edinmek istiyordu.
Pritchard geri geldi. Bir tabak sandviç lütfen aşçı hanım. Charles, sen de konuk salonundaki soda sifonunu tazeleyiver.
Bir tepsiyle tabak ve peçeteleri yerleştirmeye başladı.
Hadi söylesene dedi Charlotte. Kimmiş gelen?
Scotland Yard'dan bir adam dedi Pritchard.
11. ayrımın sonu. Sayfa 120.